15. ayrım.
Onlara anlatamıyordu ki bu bambaşka bir işti. Bu hayatının en büyük sınavı haline dönüşmüştü. Köprü projesinin mühendise ihale ettiği günden bu yana sebebini anlayamadığı bir nedenle tüm dostları ona cephe almıştı. Köprüden tek kuruşluk çıkarı yoktu. En ucuz ve en pratik projeyi seçmişti. Bu yüzden miydi bunca düşman edinmesi? Yöre halkının iyiliği, selameti için giriştiği bu işi, devlet kurumlarından çarşı esnafına kadar her kurum ve her kişi bir meydan okuma arenasına dönüştürmüştü. Hodri meydan. Yap da görelim. Ama başaramayacak olursan o zaman da biz gösteririz sana. Vali çok düşünmüştü bu köprü işinin neden bir yaparsın yapamazsın iddiasına dönüştüğünü. Kıskançlıklar, alınganlıklar, dedikodu, mühendisin tabiriyle hıyarlıklar. İnsan tabiatı başarıyı hem seviyor hem de müthiş ürküyordu başarılı olandan. Acaba neden? Kalktı yatağından, salona geçti. Telefonun yanında duran defterine gün başlarında yapacağı işleri yazdı. Köprü dışında düşünülmesi ve yapılması gereken yığınla işi vardı. Ama yarın hepsini beklemeye alacaktı. Sabah erkenden yine mühendise telefon edecekti. Bu sefer iyice ısrarlı olmaya kararlıydı. Daha önceki konuşmalarında ben kalbimden rahatsızım, aşırı heyecana gelemem demişti mühendis. Vali bir gecede köprü karşı kıyıya taşınırken mühendisin heyecana dayanamayıp kriz geçirdiğini ve öldüğünü görmüştü rüyasında. Israr etmekten vazgeçmişti. Ama dün bir meclis üyesi yüzünde yılışık bir ifadeyle "Ne o Vali Bey, mühendis katılmıyormuş açılışa diye duyduk. Köprü düşerken tanık olmaktan mı korkuyor?" diye sorduğunda kesin karar vermişti. Mühendis o gün orada bulunmalıydı. O sözünü ettiğiniz gün açılış günü değil. Biz o gün sadece köprünü yerine yerleştireceğiz. Açılış daha sonra yapılacak. Neden? Konukların devlet erkanının önünde rezil olmamak için mi? Hayır. Kutlamaya ince ayrıntılarıyla hazırlanabilmek için. Ama arzu ederseniz siz o günde buyurabilirsiniz. Orada bulunmak isteyen herkes gelebilir. Zaten tüm Kemaliye köylerini ilan edeceğiz demişti vali, ters bir laf etmemek için kendini zor tutarak. Sabahın ilk ışıkları munzuru saran sisin süzgecinden geçerek cılız, titrek kurdeler halinde odaya sızmaya başlamıştı yer yer. Oturduğu yerden kalktı. Yorgun kollarını iki yana açarak uzun uzun gerindi vali. Yeni bir gün başlıyordu Erzincan'da. Umut Köprüsü. İlk gün. 23 Temmuz 1997. Hiçbir zaman böyle merhametli bir ümitle sevmedi hiçbir insan, hiçbir aleti. Nazım Hikmet. Sırtında safari gömleği, başında miğferiyle köprünün dikildiği kaidenin sol arkasındaki kayaya kuş gibi iki büklüm tünemişti. Bekliyordu vali. Şantiyeden izleseydiniz demişti kaymakam. Buradan her şeyi daha iyi görüyorum. Size bir koltuk getirelim. Onu da istememişti. Bari bir yastık koysaydık altınıza. Kaymakam etrafında dolananları onu rahat bırakmakları için ikaz etmişti. Günlerdir uykusuz olduğunu biliyorlardı. Sabahın erken saatinde evden çıkarlarken dua edin demişti ev halkına. Hepiniz dua edin. Ne olacaksa olacak artık. Sen elinden geleni yaptın. Korkma demişti karısı tam kapıdan çıkarken. Korkan kim? Bahçede koşar adım yürümüştü arabasına kadar. Ayaklarının geri geri gittiğini ise sadece kendi biliyordu. Yüreğinin bir köşesi bir an önce köprünün yanına varmak isterken bir başka köşesi içeri girip yatak odasına kilitlenmek ve örtülerin altına gizlenip uyumak istiyordu. Bu iş öyle veya böyle bitene kadar uyumak. Arabada öne, şoförün yanına oturmuş ve yol boyunca hiç susmadan konuşmuştu. Susarsa içi geçebilirdi, dalarsa yine kabus görecekti kesin. Arabadakiler hep onun anlattıklarını dinleyerek peşlerindeki diğer arabalarla bir konvoy halinde varmışlardı Başpınar'a. Fırat'ın her iki yakasında da insan kaynıyordu karınca gibi. Ellerinde telsizlerle ekipler sağa sola koşuşturuyorlardı. Balkırı'dan, Avcı'dan, Aşığı ve Yukarı Mutlu'dan, Şahinler'den akın akın gelmişlerdi. Tüm Kemaliye nehrin kenarına birikmişti kadınlı erkekli. İliç'ten, Kemah'tan, komşu ilçe Ağın'dan bile gelenler vardı. Erkekler küçük çocuklarını omuzlarında, kadınlar yolduklarını sepetlerinde taşıyorlardı. Yavaş yavaş haberciler de geliyorlardı. Yerel televizyonlardan kameramanlar, fotoğrafçılar, gazeteciler. Ne olur ne olmaz diye ulusal basına haber vermemişlerdi. Köprü yerine hayırlısıyla oturtulduğunda nasılsa resmi bir açılış yapılacaktı. Büyük açılışa saklıyorlardı ulusal basını. Feribot Çemiş Gezek yönünden etrafında büyük bir kalabalıkla beyazlar giyinmiş nazlı bir gelin gibi salına salına getirilmişti. İçine inşa edilmiş iskelesiyle yaklaştıkça karadakiler epey geçkin olduğunu fark etmişlerdi nazlı gelinin. Küpeştesinde yazılı adı okunacak kadar yaklaştığında "Tüh be!" demişti kalabalığın içinden biri. 60. yılmış teknenin adı. Miadı dolmuş bunun. Dayanabilecek mi bunca yüke? Eski toprak o. Dayanır demişti birisi. Mühendis başında bir kask feribotun içindeydi. Telaşla sağa sola koşuşturuyor, elindeki tornavidayla iskelenin vidalarını sağlama alıyordu. Medya mensuplarının feribotu sardığını görünce Hakan'a seslendi. Televizyoncular bota yaklaşmasın. Sesi o kalabalığın içinde dağıldı gitti. Bu kez sinirli sinirli feribottan dışarı tırmandı, kaymakamı yakaladı. Ben bu şartlar altında çalışamam, strese giriyorum. Söyleyin bu adamlara çekilsinler. Kısa bir çekim yapsalar, müsaade etseniz de buraya kadar gelmişler, çekmeden gitmezler. Olmaz, burada oyun oynamıyoruz. Fevkalade dikkat isteyen bir iş yapmaktayım ve zaten yeteri kadar gerginim. Tepeme toplanmasınlar arı gibi. Çekilmezlerse ben çekip giderim, iş kalır. Zavallı kaymakam habercilere bayıldığından değil, köprü aleyhinde çok şey söylenmiş olduğu için özellikle kızdırmak istemiyordu medyayı. Çaresizlikle etrafına bakındı. Validen yardım istese miydi acaba? Vali kayanın ucuna kuş gibi tünemiş, kıpırdamadan duruyordu hala. Nazara inanmazdı ama şu iki büklüm olmuş haliyle sanki kötü nazarlara karşı hedef küçültmek ister gibi bir hali vardı. Gözlerini feribotun içinde yükselen 30 tonluk demir iskeleye dikmişti. Ne düşünüyordu acaba? O da kaymakam gibi botun bu ağırlığı taşıyabileceğinden mi kuşkuluydu? Yoksa iskelenin ayaklarının feribotun zeminini delebileceğinden mi korkuyordu? Oysa demir ayaklar zemini delmesin diye Osman Usta günlerce uğraşmış, tabanı yeniden teçhiz etmişti. Kademeli ve 4 adet hidrolikli iskele, 4 kuleli kale gibi duruyordu feribotun içinde. Vali gözünü kırpmadan bakıyordu iskeleye. Belki de dua ediyordu içinden. Kaymakam ondan yardım istemeden önce medyayla kendi başa çıkmayı denedi. Sevgili arkadaşlar, lütfen daha resim ve film çekmek için çok erken. Boşuna harcamayın filmlerinizi. Beyler, şurayı boşaltır mısınız? Asıl olay köprü karşıya geçtiğinde. O anı beklesenize. Hop hop. Yahu itmesene kardeşim. Çekmesene kardeşim. İstemiyor adam işte. Ne bileyim ben, sinirli. Günlerdir uyku uyumuyor bu takım. Hepimiz asabiyiz. Evet, ne olmuş? Allah belanızı versin dedi içinden. Yeni bir olguydu bu haberciler hayatlarında. Onlarla başa çıkmak kolay değildi. Çünkü her an bir çamur atabilirlerdi kızdıklarında. Pis herifler, pis herifler. Feribotun içindeki mühendis olacak sakallı herife de kızıyordu fena halde. 3 yıl içinde suratını sadece birkaç kere göstermiş ve bütün cefayı buradakilere çektirmiş olduğu halde kurumundan geçirilmiyordu. Neymiş? Projenin sahibi oymuş. Hüdayi hak vereceği geliyordu. Sersem. Kolaysa gelsen uğraş gazeteci takımıyla. Osman Usta birkaç işçiyle birlikte feribotu kalın halatlarla her iki yandan beton ayaklara bağlamak için uğraşıyordu şimdi. Valinin her bir ayrıntıyı dikkatle tarayan gözleri küçük bota doluşmuş, işçilerin arasında bayramı seçince içine bir sıcaklık yayıldı. eski bir dosta rastlamış gibi sevindi. Bayram, feribotu ayaklara bağlamış, geri geliyordu. Karısını bu suyun başında kaybetmiş adamın, başka canlar da gitmesin diye işini sıkı tutacağını biliyordu vali. En azından halatların sağlam bağlandığından yana huzurluydu içi. Cebinden telefonunu çıkardı. Erzincan'da haber bekleyen yardımcılarını aradı. "İşler tıkır tıkır yürüyor çocuklar," dedi. İskele feribota hadisesiz binmiş, feribot rahat taşıdığı bu ağırlığı, kallavi bir iskelede onu görünce endişem geçti. İçime bir güven geldi. İskele ayaklarının zemini delmesinden korkuyorduk ya, boşuna korkmuşuz. Ama henüz köprünün ağırlığı binmedi üstüne. Şu anda feribotu halatlarla ayaklara bağladılar. "Biliyor musunuz Bayram? Burada. Bayram, Bayram. Şu öksüzün babası. Şimdi de köprüyü yüklemek üzereler iskeleye." "Evet, çok kalabalık. Televizyoncular, gazeteciler, oho, ana baba günü burası." "Durun, durun. Köprüyü yüklüyorlar şu anda. Ama hafiften bir rüzgar çıktı." "Yok, çok hafif bir rüzgar. Şimdi ben kapıyorum. Çünkü vadede rüzgar var yahu. Rüzgar şiddetleniyor. Ben kapıyorum. Bizim evi arayıver de evdekilere durumu bildir. Her şey yolundaymış deyiver. Rüzgar şiddetleniyor. Allah kahretsin. Köprüyü de alıp götürecek rüzgar yahu. Aman, aman. Allah." Vali ayağa fırladı. Feribotun içinde koşuşan işçileri, Osman Usta'yı ve mühendisi görebiliyordu. Telaş içindeydiler. Rüzgar feribotu yan çevirip bir anda köprünün ayağına yasladı. Sahili dolduranlar çığlık çığlığa bağırıştılar. İşçiler koşuştu. Halatları germeye başladılar. Vali cebinde çalan telefonu açtı. "Ne? Ha, sen misin? Yok yok, bir şey olmadı. Az daha olacaktı ama kurtardık." Rüzgar feribotu ayağa doğru savurdu. Şu anda ipleri geriyorlar. Halatları yani. "Sabitleniyor. Yaşasın, sabitlendi. Şimdi, işte tam şimdi köprüyü oturtmak üzereler iskeleye. Kapıyorum, ararım yine. Dua edin, dua." Vali atlaya sıçraya indi kayalardan aşağı. Mühendisin yüzünden düşen bin parçaydı. "Çekmeyin dedim size ulan," diye bağırıyordu bas bas kaymakam. Valimin geldiğini görünce hemen seyirtti yanına. "Allah yolladı sizi. Şu mühendise laf anlatamıyorum. Gazetecilerle aramızı bozacak. Kimse film, fotoğraf çeksin istemiyor. Küfür edip duruyor. Bunları kızdırmanın hiç sırası değil şimdi. Ben konuşurum onunla." Vali feribota doğru yürüdü. İçeride bir kargaşa vardı. Kıpkırmızıydı Osman Usta'nın yüzü. Mühendis onu görünce feribottan sahile atladı, yanına geldi. "Bu kameralı adamları uzaklaştırın buradan. Hidroliklerden biri bozuldu," dedi valiye. "Aman Allah'ım, şimdi ne olacak?" "Hidrolik tamir edilecek." "Ne kadar sürer?" "Hiçbir fikrim yok, uğraşıyoruz işte." "Yapabileceğim bir şey var mı? Şehirden istediğiniz herhangi bir şey?" "Şu anda Osman Usta bakıyor. Birazdan gerekenleri söylerim size. Cebinizi açık tutun lütfen," dedi mühendis. Yüzü allak bullaktı ve "Allah rızası için şu adamları uzaklaştırın başımdan." Vali başkanın kaleminden Ahmet'e işaret etti eliyle yaklaşması için. Koşarak geldi Ahmet. "Bu işi en iyi sen becerirsin Ahmet," dedi vali. "Bir arıza olmuş hidrolikte. Bizim mühendis çok sinirli. Medyayı nasıl uzaklaştırırız sahilden?" "İkramı bir saat öne alalım efendim. Zaten saat 11'e geliyor. Ayran ve lahmacun getirmiştik. Onları dağıtırız." "Onları hemen dağıt ve feribottan iyice uzak bir yere kur sofranı," dedi vali. "Hazır olunca da beni çağır. Bir konuşma filan yapalım. Dikkatlerini başka yere çekelim. Aman arıza olduğunu çaktırmayalım kimselere." "Öğleden sonra." "Yahu olmaz böyle bir şey. 4 saattir arıza giderilecek diye bekliyoruz burada. Ne olduysa bilmiyorum. Hidroliği söktüler, yeri baştan yapıyorlar." "Yok yok, düzelteceklermiş." "Olduk tabii. Rezile yakın bir şey olduk." "Anladılar elbette. Basından ne kadar saklanabilir böyle bir durum?" "20 dakika, bilemedin yarım saat. Allah'tan hidroliklerden biz sorumlu değiliz valilik olarak." "Yok yok, Çoktan gittiler. Medya güneşin altında 4 saat bekleyecek değil ya. Yavaş yavaş dağıldı. Neyse, mühendis de rahat etti. Şimdi sabaha göre çok az insan kaldı sahilde. Tamirat sürüyor. Osman Usta az kaldı dediydi demin. Bekliyoruz işte. O tarafta işler nasıl gitti sabah? Komisyondan şu konut işine cevap geldi mi? İyi iyi. Gelince bakarım. Vali kapattı cebini. Miğferini çıkartmıştı. Şantiye binasındaydı şimdi. Çay içiyordu. Öğlen saatlerinde yüreklerini ağızlarına getiren hafif rüzgar esmişti. Sabah gerginliği uzun bekleyişin ardından yerini tam bir gevşekliğe bırakmıştı. Hemen hemen herkes ne olacaksa olsun havasına girmişti. Vali bu işin yarına sarkacağına kani olduğu için artık sormuyordu bile tamiratın bitip bitmediğini. Saat 4'e doğru Hakan içeri girdi, heyecanlıydı. Efendim, hidrolikteki arıza giderildi dedi. Şimdi dozer itmeye başlıyor köprüyü. Görmek isterseniz buyurun. Vali ve yanındakiler kalktılar. Dışarı çıkıp sahile indiler. Kuş bakışı görüntüyü tercih ettiği için vali yine sabahki kayalıklara tırmandı. Dozer arkadan gelip köprünün ucuna dayanınca vali oturduğu kayada ayağa kalktı. Şimdi dozer arkadan itip de köprüyü iskeleye bindirince, yani feribot yükünü tam alınca, ya kaldırmazsa ağırlığı? Vali bir yay gibi gelildiğini hissediyordu. Ya batarsa, ya çok ağır gelirse? Dozer itmeye başladı köprüyü. Az daha itti, az daha itti. Allah'ım dedi vali, Allah'ım bizi mahcup etme. Hafifçe sallandı feribot. Hayır hayır, biraz daha itti dozer. Ah tamam tamam. Köprünün boşlukta duran ucu oturdu iskeleye. Olamaz böyle bir şey diye bağırdı vali. Tüm ağırlığıyla oturdu köprü. Mühendis aşağıdan el sallıyordu valiye. Vali parmağıyla zafer işareti yaparken cebinde çalan telefonu açtı. Birinci fasıl başarıyla tamamlandı diyordu kaymakamın sevinçli sesi. Orada feribotun yanında el sallıyordu o da mühendisle beraber. Evet dedi vali, birinci fasıl. 4 saat sonra bitti. Buna da şükür. İndi kayalardan feribotun yanına geldi. Mühendis feribota atlarken yol almaya başlıyoruz diye seslendi. Nerede bu gazeteciler? Hangi cehenneme kayboldular? Resim çekeceklerse şimdi çeksinler işte. Köprü yola çıkıyor. Vali telefonunu çıkarıp Erzincan'ı aradı yine. Birinci merhale bitti. Sağ salim oturdu köprü feribota. Şimdi ikinci fasıl başlıyor dedi yardımcısına. Bakalım bu kez başımıza neler gelecek. Feribot ağır ağır kaymaya başladı suyun üzerinde. 30 santim, 50 santim, 1 metre, 1,5 metre gitti, gitti, gitti, 2 metre gitti, durdu. Ne oldu diye seslendi vali. Arıza var. Bu sefer diğer hidrolik arızalandı diye seslendi mühendis. At kuyruğunu ensesinde tutan lastik düşmüş, omuzlarına yayılmıştı saçları. Uzaktan bakıldığında asabi ve çirkin bir cadıyı andırıyordu. Vali tamirat ne kadar sürer diye sormaya cesaret edemedi. Yavaş yavaş şantiye binasına yürüdü. Canı ne evini ne ofisini aramak istiyordu. Sabahki uzun bekleyiş tüm gücünü ve iyi niyetini emmiş, bitirmiş gibiydi. İkinci bir 4 saatlik beklemeyi hiç kimse göze alamıyordu aslında. Ama şeytan azapta gerekti. Bu iş ne pahasına olursa olsun bitirilecekti. Pencereden feribotun içindeki kaynaşmayı görebiliyordu vali. Bayram sürekli bir şeyler getirip götürüyordu Osman Usta'ya. Mühendis saçları yeniden esmeye başlayan rüzgardan dolayı biraz taraz olmuş, saçı sakalına karışmıştı. Artık ne kadına benziyordu ne erkeğe. Telaşla çalışan bir makineyi andırıyordu sadece. Valiye bir ara feribot suyun üzerinde kayıyor gibi geldi. Kaymakamı yanına çağırdı. Yahu baksana, işlemeye mi başladı yoksa tekne? Aa evet evet evet, yeniden yüzdürüyorlar. Saatine baktı vali. 1 saat bile olmamıştı hidrolik bozulalı. Sevindi. Şantiye binasındakiler koşuşturarak sahile indiler. Feribot sabahki ahengiyle ağır ağır süzülüyordu yine. Haydi yavrum, haydi kuğu kuşum benim. Yüz canım, yüz. Süzül suda böyle ağır ağır. Feribot 4 metre daha ilerledi suda, durdu. Eyvah, yine ne oldu diye seslendi vali. Bu kez bir şey olmadı ama baksanıza hava kararıyor. Halatlarını henüz biraz ışık varken sağlama alalım. Gerisi yarına kalır artık diye seslendi mühendis. Havanın kararmakta olduğunun farkına bile varmamıştı vali. Dağlara doğru baktı. Gerçekten de güneş yamaçların arkasında kaybolmuş, sadece kızıllığı kalmıştı suya yansıyan. Fırat'ın üstünde ilk defa ortaya dikme koymadan aşılacak olan 60 metrelik mesafenin ite kaka ancak 6 metresini gidebilmişlerdi ilk gün. Ve ilk gün akşama kavuşmak üzereydi. Gece. Vali Kemaliye'deki otel yatağında bir sağa bir sola dönüp duruyor, bir türlü uyuyamıyordu. Yatmadan evvel kaymakam ve tüm ekip konuşmuşlardı aralarında. Her ne kadar ikide bir arıza çıksa da sistem oturmuş görünüyordu. Feribot tüm yükü batmadan, sarsılmadan kaldırabilmişti. İş artık köprüyü, yolda çıkan aksilikleri hallede ede karşı kıyıya nakletmeye kalmıştı. Onu da nasıl olsa başarırlardı. Kısacası umutlu ve iyimserdiler yatmadan önce. Ama herkes odasına çekilip de karanlıkta düşünceleriyle baş başa kaldığında valiye yine afakanlar basmaya başlamıştı. Suyun orta yerinde kabak gibi bırakmışlardı köprüyü. Ya gece şiddetli bir rüzgar çıkarsa ne olacaktı? Ya halatlar koparsa, köprü iskelenin üzerinden kayar suya düşerse? Kalkmıştı yatağından. Fırat'a tepeden bakan balkona çıkmıştı. İnanılmaz güzellikte bir manzara uzanıyordu gözlerinin önünde. Ayın pırıltıları Fırat'ın üzerinde yakamozlarla desenler çiziyordu. Dağların rengi karanlıkta belli değildi ama koyu mor gölgeleriyle kat kat uzanırken bir masal ülkesinin şatolarını andırıyorlardı. Ve hava öylesine berraktı ki çıtırdadığı duyuluyordu adeta. Vali köprüyü montaj süresince bir hafta için özel olarak sigorta ettirdiklerini hatırladı ve derin bir nefes aldı. 1 milyar lira da bu bir haftalık sigortaya ödemişlerdi. Biraz rahatladı içi. Odaya girip yatağın üzerine uzandı. Bu kez de aklına terör olasılığı geldi. Allah'ın cezası PKK sırf montaj ekibi yerine ulaşmasın diye feribotlarını yakmamış mıydı? Fırladı yatağından, odanın ortasında ne yapacağını bilemeden öylece durdu. Şimdi giyinse, arabaya atlasa, şantiyeye gitse ve göz hapsine alsaydı köprüyü bir işe yarar mıydı acaba? Kaymakamı uyandırmayı düşündü, sonra acıdı zavallıya, vazgeçti. O da aylardan, hatta yıllardan beri bu köprünün peşinde koşuşmaktan perişan olmuştu. Yatağına geri döndü. Pikenin üzerine uzandı yine. Gözlerini kapatıp uyumaya çalıştı. Gözlerini kapadığı anda çat diye bir halat kopuyor ve feribot üstünde iskelesi ve köprüsüyle başıboş bir yelkenli gibi yalpalamaya başlıyordu nehirde. Ya da hain, sessiz ve sinsi eşkıya karanlığın içinden süzülüp bir meşaleyle tutuşturuveriyordu feribotu. Vali alevin arasında köprünün suya devrilişini seyrediyordu ağır çekimle. Karabasanlarıyla baş edemeyince kalkıp giyindi. Balkona bir iskemle attı, pikeyi sırtına aldığı şal gibi ve ayaklarını balkon demirlerine dayayarak uzun oturdu iskemlede. Bir süre sonra nehir kızıla çaldı. Yeni günün şafağı Fırat'ın suyunda söküyordu bu sabah. İkinci gün. Araba Başpınar'a yaklaşırken gözlerini yumdu vali. Biraz daha gittiler. Açın gözlerinizi efendim. Feribot üstünde köprümüzle aynen dün bıraktığımız gibi duruyor dedi kaymakam. Gerçekten de iskele üstü köprüsüyle hiçbir tarife sığmayan bir görüntü oluşturan feribot suya bırakılmış bir azman oyuncak gibi sallanıyordu nehrin ortasında. ve sanki birazdan boyu vaktinden evvel uzamış ergenlik öncesi bir oğlan çocuğu gelecek ve uzaktan kumandasıyla bu garip oyuncağı suyun üzerinde bir ışığı bir yukarı yüzdürüverecekti. Güneşin artık iyice sertleşen ışınları köprünün çeliğinde göz kamaştıran yansımalarla oynaşmaya başlamıştı. İkinci günün birincisinden tek farkı bir gün öncesinin kalabalığında esaslı bir azalma olmasıydı. Ama yerel televizyoncular ve gazeteciler yine tam kadro oradaydılar. Öğlene doğru seyirciler çoğalmaya başladı. Habercilerin rica üzerine feribotu kayıklara doluşarak değil de sahilden izlemeleri, sürekli yenilen arızaları gidermek için çırpınan teknik ekipte bir rahatlamaya neden oldu. Bir gün öncesine göre çok daha sakindi herkes. Hatta öğlene doğru vali mayosunu giyerek su kayağı yapmaya başladı heyecanını yenmek için. "Yanımızdan sakın hızlı geçmeyin," diye sürekli uyarıyordu vali mühendis. Kimse fotoğrafını veya filmini çekmeye kalkışmadığı için rahat ve neşeliydi. Hidrolikler arızalandıkça Osman Usta ve Hakan'la birlikte zemindeki kapakların altında kayboluyorlar. Bir 20 dakika veya yarım saat sonra ortaya çıktıklarında 5-10 metre daha yüzdürüyorlardı feribotu. Sonra sil baştan aynı işlem tekrarlanıyordu. Artık durum anlaşılmıştı. Sürekli arıza çıkacak, giderildiğinde biraz daha yaklaşmış olacaktı köprü menziline. Ekip ne gocunuyor ne de şikayet ediyordu bu durumdan. Vuslat beklendiğinden daha gece kalacaktı, işte o kadar. "Zaten efendim, acele işe şeytan karışır," diye boşuna dememişler. "Biz yavaş yavaş da olsa emin adımlarla hedefe yürüyoruz. Önemli olan budur," demişti Osman Usta. Anadolu insanının tevekkülünün ve sabrının aynası gibi. Vali su kayaklarıyla kim bilir kaçıncı turunu atıyordu feribotun içindeki telaşı fark ettiğinde. Eliyle motoru kullanan kaymakamın şoförüne işaret etti durması için. Motor durunca yavaş yavaş suya gömüldü. Ayağındaki kayakları çıkarıp yüzmeye başladı feribota doğru. İyice yaklaştığında güvertede koşuşturanlara seslendi. "Ne oluyor Allah aşkına? Yine bir aksilik mi var?" "Aksiliğin daniskası," diye geri seslendi Hakan. "Su seviyesi düştü." Ne olacak şimdi?" Vali iskelenin üstündeki köprünün yokuş aşağı iner gibi kaykılmış olduğunu gördü ve bir demir pençe midesini sıkıyormuş gibi bir hisse kapıldı. "Takoz lazım. Tekrere takoz yapacak tahta veya demir var mı diye bakıyoruz. Ya yoksa, o zaman size rica edeceğiz, sürat motoruyla hemen karşıya ulaşın ve en yakın köyde bir marangoza takoz kestirin," dedi Hakan. "Tamam, bekliyorum," diye seslendi vali. Tembel kulaçlarla yüzmeye başladı feribotu etrafında. Bir bu eksikti diye düşünüyor ve hafifçe üşüyordu uzun süre suda kaldığı için. Midesini sıkan demir pençeden de kurtulamıyordu. Motorunun sürücüsü suda bıraktığı kayıkları toplamış yaklaşıyordu yavaş yavaş. Sürücünün uzattığı koluna tutunup motora çekti kendini. Usul usul feribota yaklaştılar. "Maalesef teknedeki alet edevatla beceremeyeceğiz bu işi," diye seslendi mühendis. "Ölçü aldırıyorum. Bize 6 adet söyleyeceğim ölçüde takoz gerekecek en kısa zamanda." "Herhalde Başpınar'da bir marangozhane bulunur," dedi vali. "Hemen haber verelim, birini yollasınlar." Vali sağına soluna bakınarak bir şey arıyordu motorun içinde. "Allah kahretsin," diye söylendi. "Cep telefonumu şantiyede bırakmışım. Allah kahretsin." "Hemen gidiyoruz," dedi şoför. Motoru çalıştırdı. Gazlarken telaşla atıldı vali. "Aman dur, yavaş ol. Dalgamızla sallamayalım köprüyü." Yavaş yavaş uzaklaştılar feribottan, sahile yanaştılar. Şoför tekneyi rıhtıma bağlarken vali karaya atladı, kaymakamı aradı. Kaymakam olanları öğrenince, "Telaşlanmayın efendim," dedi. "Başpınar'da bir marangoz var bildiğim kadarıyla. Hemen gider bulurum onu. Adı neydi?" "Belki de buradadır, şu ilerideki kalabalığın arasında. Hemen bakacağım şimdi. Yüzünü tanıyorum nasıl olsa." uzaklaşıp köprüyü izlemeye gelmiş halkın arasına daldı. Az sonra üzgün bir ifadeyle döndü. "Yok, bulamadım," dedi. "Ben arabaya atlayıp gideyim en iyisi. Başpınar'da Hüdayi'yi bul. O bilir marangozun adını da yerini de," dedi vali. Kemaliye meydanındaki tatsız olaydan sonra vali ve Hüdayi bir iki kere karşılaşmışlar ama meseleyi uzatmamışlardı her ikisi de. "Sen beni yanlış anladın sayın valim," demişti Hüdayi. "Öyle olsun," diye yanıtlamıştı vali. Mühim olan Kemaliyelilerin işini, aslını anlamış olmalarıydı. Kaymakam valinin söylediği takoz ölçülerini bir kağıda yazdı, arabasına binip Başpınar'a yola çıktı. Vali üstünde mayosuyla şantiye binasına yürüdü. Cep telefonunu masanın üzerinde buldu, hemen mühendisi aradı. Kaymakam kasabaya gitti takozları hazırlatmaya diye bilgi verdi. "Sen de fazla heyecanlanıp üzülme. Ne yapalım, bekleyeceğiz biraz." Duvardaki çivilere asılı giysilerini aldı, tuvalete geçti giyinmek için. İnsanüstü bir gayret sarf ediyordu sakin gözükmeye. Kısa bir süre sonra kaymakamın arabası gözüktü. Arkasında bir toz bulutuyla hızla yaklaşıyordu. "Bu hayra alamet değil," dedi vali etrafındakilere. "Çok çabuk geri geliyor. Bir aksilik olmalı." Cep telefonunu kapıp merdivenden aşağıya koştu.